Ayrım 25, sayfa 270. Lazarus, Lars Kepler. 52. bölüm. Yurek gider gitmez Saga kapıyı kilitleyip sendeleyerek silah dolabına gitti ve Glock'unun dolu olup olmadığına bakıp kılıfını taktı. Kapıyı ve pencereleri bir kez daha kontrol edip gardırobunun içine ve yatağın altına baktı. Ardından yaralarını temizlemek için banyoya gitti. Yüzünü yıkayıp ağzını çalkaladı ve kurulanıp kanlı havluyu banyoya bırakarak bütün ışıklar açıkken gidip yatağına oturdu. Ve güvenlik polisi veri tabanını taramaya başladı. 3 saat sonra vazgeçti, artık sabah olmuştu. Yurek Walter'ın ölmüş ikiz kardeşinin nerede olduğuna dair herhangi bir bilgi bulamadı. Saga yataktan kalkıp kot pantolonuyla kazağını giyerken vücudundaki ağrıları hissetti. Evden çıkmadan önce yüzündeki ve boynundaki morlukları makyajla kapatmaya çalıştı. Ulusal Operasyonel Biriminin büyük soruşturma odası boştu. Saga bir duvarı neredeyse baştan başa kaplayan Avrupa haritasını geçip Kunduz'un Belarus güvenlik kamerası görüntülerinden alınan bulanık resimlerinin önünde durdu. Bu zamana kadar not ettikleri her ayrıntı, her şeyin arkasında Yurek'in olduğunu öğrenince yepyeni bir anlam kazanıyordu. Kendini bir tür süper kahraman olarak görerek toplumu temizlemeye çalışan bir katilin peşinde olduklarını sanıyorlardı. Gerçekte ise Kunduz bir köleden, evcilleştirilmiş bir kasaptan başka bir şey değildi. Saga koridordan gelen sesleri duyuyordu. Nathan kahve makinesinin başında espressosunu beklerken bir meslektaşıyla laflıyordu. Hazırlık soruşturması bir anda ülkenin en büyük soruşturmasına dönüşmüştü ve yakında liderlik ekibiyle toplantı yapacaklardı. Kaynakları neredeyse sınırsızdı ama Saga bunun babasını kurtarmayacağını biliyordu. Yurek'in ikiz kardeşinin kalıntılarını bulmak zorundaydı. Nathan içeri girdi ve ancak elindeki ağır çantayı yere bıraktıktan sonra ona baktı. ''Ne oldu sana?'' diye sordu bardağını masaya bırakırken. ''Amanda ve köpeklerle ormana gittim ya, kıyafetim yetersiz kalınca böyle oldu.'' ''Boks maçına çıkmış gibi görünüyorsun.'' Saga ''Ben de öyle hissediyorum.'' diyerek yüzünü başka tarafa çevirdi. Nathan kahvesinden biraz içip oturdu. ''Laboratuvara uğradım ve 2 rapor aldım.'' ''Okumaya fırsatın oldu mu?'' dedi Saga boğuk bir sesle. ''Sadece göz gezdirdim ama Cornelia'nın ölüm sebebini belirlediklerinden fazlasıyla eminler.'' ''Kendini mi asmış?'' Nathan çantasından kalın bir dosya çıkarıp içinden 2 ön patoloji raporunu aldı. Okuma gözlüklerini takıp bir raporu karıştırdı ve işaret parmağıyla satırları takip etti. ''Bakalım.'' diye mırıldandı. ''Evet işte burada.'' Sebebi beyne giden arteriyel kan akışın tamamen tıkanması. Bakabilir miyim? Saga masanın kenarına oturup raporu incelemeye başladı. Cornelia'nın kardeşinin Högmarsö'deki kulübenin arkasındaki mezarda en az 3 aydır yattığını ve Cornelia intihar ettikten 1 hafta sonra susuzluktan öldüğünü okuyunca durdu. İkisi de Yurek'e yardım etti ama ikisi de öldü dedi Saga masadan kalkarken. Cornelia ve Erland'ın Yurek'le yapmış olabilecekleri tüm anlaşmaları düşündü. Kendilerini ve birbirlerini kurtarmak için ona yardım etmeleri ölümlerinin sebebi olabilirdi. Onun ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyorlardı. Yoğuna Yurek'le yaptığınız her anlaşmanın sizi daha da batağa sürüklediğini söylerdi hep. Saga sığ suda ahşap halkaların kaçmanızı engelleyecek biçimde bir tünel oluşturduğu eski tip bir balık ağını düşündü. Bütün parçası balığın kolayca içine girebileceği ancak dışarı çıkamayacağı şekilde tasarlanmıştı. Saga'nın cep telefonu çaldı. Polisin ulusal alarm verdiğini ve Interpol'ün de devreye girdiğini belirten bir mesaj gelmişti. ''Ulusal alarm'' dedi kısık sesle. ''Evet duydum. Kunduz'un kimliğini hala tespit edemediler mi?''
''Hayır.''
Saga Lilians Ormanı ve Albano Sanayi Bölgesi'nin haritasının önüne gidip demir yolu hattını ve mezar alanlarının dağılımını inceledi. Yurek bir zamanlar çok sayıda kurbanını burada diri diri gömmüştür. Saga haritadaki işaretlere bakarak Yurek'in yaklaşık 3 milyon metrekarelik bir alana yayılmış bütün bu mezarları nasıl takip edebildiğini anlamaya çalıştı. Üstelik bu onun mezarlıklarından sadece biriydi. Bir yerlerde haritaları ya da koordinat listeleri olmalıydı. Ama yıllar süren aramalarda o tür bir şey bulamamışlardı. Yaşadığı yeri bile bulamamışlardı. Kayıtlı olduğu daire bir paravandan ibaretti belli ki. İkiz kardeşinin saklandığı eski işçi barakalarında da Yurek'in izine rastlanmamıştı. Adli tıp uzmanları ve köpek ekipleri tüm taş ocağını, yakınlardaki binaları ve sığınakları aramıştı. Ama Yurek orada hiç bulunmamıştı sanki. Nathan, Yurek Walter'ın ikiz kardeşinin başına ne geldi diye sordu. Yani cesedi nerede şimdi? Nathan fotoğrafları masanın üzerine koyarken hiçbir fikrim yok diye cevapladı. Saga sakin bir sesle konuşabileceğinden emin olduğunda öyle bir ceset hala varsa ona bakmak isterim dedi. Yaralarına, sırtındaki eski yara izlerine filan. Nathan omuz sıktı. Karolinska'dan gelen kapsamlı bir rapor ve arşivde en az 1000 resim var. Biliyorum ama kendi gözlerimle görmek istiyorum. Neyse çok da önemli değil. Otopsiyi kimin yaptığını biliyor musun? Aslında hatırlamıyorum ama muhtemelen Nils yapmıştı. Anladım. Nathan sandalyesini bilgisayarın önüne çekip oturumu açtı. Bir süre sessizce oturup bir şeyler yazdıktan sonra fareyi tıklattı. Nils Olen diye onayladı. Görebilir miyim diye sordu Saga gidip arkasında durarak. Nathan bilgisayarını işaret edip kenara çekildi. Saga bir sandalye çekti ve cesedin bir sebeple alıkonulup konulmadığı hakkında bir bilgi bulmaya çalıştı ama bulamadı. Yaralarını, her organın ağırlığını ve durumunu belgeleyen tablolar vardı sadece. Vakit bulduğunda Nils'i araması gerektiğini düşündü. Belki de tuvalete gidip onu hemen aramalıydı. Göz ucuyla Nathan'ın Yurek Walter'ın dosyasından bazı resimleri duvara astığını gördü. Resmi polis fotoğrafları onu önden ve profilden gösteriyordu. Yaşlanmıştı, yara izleri çoğalmıştı ve sol kolu yoktu. Ama buruşuk yüzündeki ve solgun gözlerindeki sakinlik aynıydı. ''Toplantı başlamak üzere'' dedi Nathan. Saga bilgisayarı kapatırken telefonu çaldı. ''Bauer'' diye cevap verdi. Bir kadın memur haberi ona bir an önce vermek için koşmuşçasına nefes nefese bir sesle ''Babanın arabasını bulduk'' dedi. Bar Carvey Uçuş Kulübü Lars Erik'in arabasının bulunduğu yol ve çevresi kordon altına alınmıştı. Polis bir mücadele yaşandığına dair herhangi bir ize rastlamamıştı ama arabanın 10 metre ötesinde donmuş çamurun içinde cep telefonunu ezilmiş halde bulmuştu. Olay yeri inceleme ekipleri tamircilerin barakalarını, küçük spor uçaklarının bulunduğu yeşil hangarları, kulüp binasını ve aşırı büyümüş otlarla dolu iniş pistini incelemişlerdi. Lars Erik'i arayan ekip uçuşan kordon şeridinin ötesindeki çakıllı yoldan çıktı. Kış çimleri soğuktan kas katı kesilmişti. Kırmızı ve sarı tuğla binalar aramaya endişeyle tanıklık ediyormuş gibi ağaç tepelerinin üzerine yükseliyordu. Saga Nils Olen'e ulaşamamıştı. Uçakla Melbourne'daki bir konferanstan dönüyordu ve akşam saat 8'den önce evde olamazdı. Şu an paniğe kapılmasını önleyen tek şey Nils'in Yurek'in kardeşi hakkında bir şeyler biliyor olabileceği düşüncesiydi. Köpekli polis memurları ve kayıp kişiler organizasyonundan gönüllüler uzun bir zincir oluşturmuştu. Toprağın içinden çıkan borulara ya da yakın zamanda kazılmış gibi görünen toprak parçalarına özellikle dikkat etmeleri söylenmişti. Sarı yelekli 90 kişi çimenlerde ilerleyip ormanlık alanlardan geçerek sık çalılıkları sopalarla dürtüklemeye yol kenarlarını ve patikaları aramaya başladılar. Yakınlardaki motocross parkurunun kumlu yamaçlarını araştırdıktan sonra durdular ve Saga kenara çekilip Randy'yi aradı. Randy cevap vermeyince Saga'nın içini ağır bir yalnızlık duygusu kapladı. Babamın arabasını buldular. Arama devam ederken ben de burada kalacağım. Lütfen mesajımı aldığında beni ara diye ona sesli mesaj yolladıktan sonra zincirdeki yerine döndü ve diğerleriyle birlikte yer vafeltette ilerlemeye devam etti. Saat akşamın 8'iydi ve Saga falafel barda bekliyordu. Yüksek tabureden inip tezgahtan yemek torbasını aldı. Arama çalışmaları saat 6:30'da sonlandırıldığında babasının izini hala bulamamışlardı. Saga babasını ancak Yurek'in kardeşinin kalıntılarının nerede olduğunu bulduğu takdirde geri alabileceğini biliyordu. Eve gidip kapıyı kilitledi, yemek torbasını mutfak masasının üzerine bırakıp bütün pencerelerle dolapları kontrol etti. Yatağın altına baktı, perdeleri çekip ışıkları kapattı ve sonra Nils Olen'i aradı. Nils genizden gelen sesiyle telefonumu da şimdi açtım dedi, uçak pistte ilerliyor hala. Sana bir şey sormalıyım. Otopsiler yarın ya da... Dinle diye araya girdi Saga. Yurek Walter'ın ikiz kardeşine sen otopsi yaptığın için aradım.
Igor.
Adamın cesedine ne oldu?
Hatırlamıyorum diye mırıldandı Liz.
Ama her zamanki prosedürü uygulamışızdır. Öğrenebilir misin?
Biri cesedi soğuk hava deposundan çaldı dediniz sakin bir sesle.
Çaldı mı?
Biz otopsiyi bitirdikten hemen sonra...
Neden onun cesedini çalmak istesinler ki diye mırıldandı Saga.
Bilmiyorum.
Saga anlamsızca birkaç adım atıp dönüp pencereye yaslandı ve camın serinliğini terli sırtında hissetti. Sence tesadüf olabilir mi diye sordu. Tıp öğrencilerinin işi olabilir mi? Yani biri bir ceset mi istedi?
Neden olmasın diye cevapladı Nils.
Nils, lütfen bana bildiklerini anlat. Bu gerçekten önemli.
Hiçbir şey bilmiyorum dedi Nils yavaşça ve gerçek bu. Ama bu hırsızlıktan sadece bir kişiye bahsettim. Bunu bilmesi gerektiğini düşündüğüm tek kişiye. Sinirleneceğini düşünmüştüm ama çok sakin karşıladı.
Saga onun Yuna'dan bahsettiğini ve cesedi de bir sebeple onun aldığının farkında olarak boşluğa baktı. Cesedin şu an nerede olabileceğine dair bir fikrim var mı?
Nils açıkça aramak için herhangi bir girişimde bulunmadım çünkü buna gerek olmadı diye cevapladı.
Telefonu kapattılar, Saga bir süre sessizce bekledi. Ceset gitmişti. Nils'in ona yardım edebileceğinden, cesedin nereye gitmiş olabileceğine dair makul bir açıklaması olduğundan emindi. Babası diri diri gömülmüştü ve onun serbest kalması için verebileceği hiçbir şey yoktu. Torbadan plastik falafel kutusunu çıkarıp çatal bıçak takımını aldı ve mutfak masasına oturdu. Cep telefonuna baktı. Bugün Pellerina'yı aramamıştı. Çünkü ona tekrar yalan söylemeye mecali kalmamıştı. Önce babalarını kurtarması gerekiyordu. 53. Bölüm. Tarlalar ve çayırlar karanlığa gömülmek üzereydi. Manzaranın renkleri şimdiden bulanıklaşmış ve solmuştu. Rüzgar her zamanki gibi güneybatıdan esiyordu ve salkım söğütlerin çıplak dalları usul usul sallanıyordu. Rinus odasında dinlenirken Yuna ve Lumi günün son nöbetini tutuyorlardı. Gözetleme odasındalardı, binadaki en büyük odada. Boş kahve fincanlarını bir mühimmat kutusunun üzerine koymuşlardı. Sistematik zaman çizelgesi ve sıkıcı görevler güvenli evdeki günlerin birbirine karıştığı anlamına geliyordu. İkinci bölge dedi Lumi açıklığın üzerindeki panjuru kapatarak. Dürbününü keçe kaplı düz ahşap masanın üzerine bırakıp gözlerini ovuşturarak saate baktı. İkinci bölge Eindhoven'a doğru uzanan tarlalarda uzaktaki bir serayı kapsıyordu. Bütün bölgeler birbiriyle örtüşüyordu ve arazinin yapısal özellikleri dikkate alınıyordu. Çevreyi her an gözetleyemezlerdi ama plana uyum sağladıkları sürece birinin fark edilmeden atölyeye yaklaşma riski minimumda tutulmuş oluyordu. Üçüncü bölge dedi Yuna kızına bakarak. Kızı sandalyesinde oturmuş yere bakıyordu. Rinus'u uyandırmamıza 90 dakika kaldı dedi Yuna.
Yorulmadım diye mırıldandı Lumi. Yine de biraz uyumalısın.
Lumi cevap vermeden kalktı ve Yuna'nın telefonunun şarja takılı olduğu masanın yanından geçti. Büyük monitörün önünde durdu. Ekran bölümlere ayrılmış, atölyeyi ve garajın içini çeşitli açılardan gösteriyordu. Pürüzsüz betonarme duvarlar karanlıkta bulanık görünüyordu. Rinus, hidrolik panjurun aşındırdığı sütunu yeniden boyamıştı. Eski eğik kapı rüzgarda sallanıyordu.
Lumi garajın ateşleme deliklerini kapatan bölmelerin yanından geçerek geri döndü ve babasına bakmadan tekrar sandalyesine oturdu.
Biraz bekledikten sonra daha ne kadar saklanacağız diye sordu.
Yuna dürbünüyle bir açıklıktan dışarıya bakıp su dolu bir kanalın önündeki sık çalılıklarda bir süre duraksadı.
Natta'va aradaymışız gibi hissetmeye başladım diye devam etti Lumi. Yani Saga bizi bulmasaydı hala orada olacaktık değil mi?
Yuna dürbünü indirip ona döndü. Buna ne demem gerekiyor diye sordu.
Paris'e hiç gitmeyecektim.
Yuna dürbünü kaldırıp o bölgenin sonraki kısmını oluklu bir tarlayı ve yeraltı geçidinin ortaya çıktığı ağaç kümesini taradı.
Lumi onun arkasından, ''Ya teşkilattaki üst düzey yetkililer Nathan'ı dinlemediyse?'' diye devam etti. ''Ya sana inanmadılarsa? Yani o zaman Valeria'yı korumazlar. Peki böyle bir durumda o güvende olur mu?''
''Hayır'' dedi Yuna.
''Ve sen bunu umursamıyorsun, bunu aklım almıyor.''
Orada kalamazdım, gitmek zorundaydım.
Beni kurtarman gerekiyordu, biliyorum dedi Lumi.
Dördüncü bölgedesin.
Baba dedi Lumi ayağa kalkarken, bütün bunları söz verdiğim, sen önem verdiğin için yapıyorum ama bu sonsuza dek böyle gidemez. Üniversitede derslerimden geri kalıyorum. Ayrıca bir sosyal hayatım var, nereden baksan anlamsız.
Senin bölgelerine bakabilirim dedi Yuna.
Bunu neden yapasın ki?
Resim yapmak, okumak, yemek yemek istersen.
Ben bundan mı bahsediyorum diye ona çıkıştı Lumi. Görevimi yapmak yerine oturup resim yapmak mı istiyorum sence?
Beni rahatsız etmiyor dedi Yuna.
Ama beni ediyor dedi Lumi dürbününü masadan alarak.
Yuna'nın yanından geçip dosya dolabının yanındaki pencerede durdu ve panjuru açtı. Atölyenin arkasındaki kısmen yıkılmış müştemilatın yanında drenaj borusu dev bir saman sapı gibi yükseliyordu. Eski bir traktör lastiği tarlanın kenarında yatmış, uzaktaki tani yoldan geçen arabaların ışıkları ağaç gövdelerinin arasında titreşiyordu. Her yer sakindi.
Lumi panjuru kapatıp dürbünü bıraktı. Az önce kontrol ettiği bölgenin adını söyleyemedi. Onun yerine diğer tarafa geçip perdeyi açtı ve dışarı çıktı. Yuna 5. bölgeye geçip dürbünüyle çevreye baktı ve uzakta, bahçesinde eski bir otobüsün beklediği komşu çiftliği biraz daha uzun inceledi.
Nathan Pollock'a bıraktığı notta Jurek Walter öldükten ve Nils Olen ölümü kesin olarak teyin ettikten sonra haberi akşam gazetelerine sızdırmasını istemişti.
Yuna günde en az bir defa gazetelerin internet haber sitelerinin her sayfasını kontrol etmiş ancak şimdiye kadar hiçbir bilgi görmemişti ki bu da Jurek'in hala hayatta olduğunun göstergesiydi. Ve Yuna Jurek'in neler yapabileceğini biliyordu. Karısını ve kızını alacağına, onu ezip geçeceğine dair söylediklerini hala duyabiliyordu. Öte yandan Yuna kızını da anlıyordu. Son 2 yıldır kendi hayatını yaşıyordu. Daha önce ancak hayalini kurabildiği hayatı. Ve onun gözünde Jurek Walter gerçek bir tehdit değildi.
Natta Vara'da saklandıkları yerden ayrılırken sandıkları gibi ölmemişti ve Lumi'ye hiçbir şey olmamıştı.
Her genç ve özgür kadının yaşayabileceği bir hayatı yaşıyordu.
Yuna panjuru kapatıp dürbünü bırakmadan önce çiftliği ve uzaktaki otobüsü tekrar kontrol etti.
Kahve almak için mutfağa gidip perdeyi geçti ve merdivenlerden zemin kata indi. Kapıyı açtığı an parlak ışığa karşı gözlerini kırpıştırdı.
Lumi telefonu kulağında tezgahın yanında duruyordu. Meydan okurcasına babasının bakışlarına karşılık verirken yanakları kıpkırmızıydı.
Yuna hemen yanına gidip telefonu aldı ve aramayı sonlandırdı.
''Erkek arkadaşımla konuşmalıyım. Ayrıca sen buna...''
Yuna telefonu yere atıp ayağı da ezerek paramparça etti.
''Sen çıldırmışsın!'' diye bağırdı Lumi. ''Neyin var senin? Başta havandan geçilmiyordu ama aslında korkağın tekisin. Yanına sayısız silah ve konserve yiyecek alıp bir sığınağa gizlenerek gerçek bile olmayan lanet bir savaştan kurtulabileceğini sanan bunağın tekisin.''
Yuna karamsar bir sakinlikle kahvenin son kalanını bardağına doldururken, ''Seni bu işe bulaştırdığım için üzgünüm ama başka seçeneğim yoktu.'' dedi.
Lumi yüzünü ellerinin arasına gizleyip başını iki yana salladı.
yaptığım her şeyin tehlikeli olduğunu düşünüyorsun diye mırıldandı.
Senin için endişeleniyorum. Lumi derin titrek bir nefes aldı. Bağırmak istemedim ama bu duruma sinir oluyorum çünkü işe yaramıyor. Tamamen klostrofobik dedi alçak sesle ve mutfak masasına oturdu. Yuna acı kahveden biraz içerek başka seçeneğimiz yok diye cevapladı.
Sana Loran'dan bahsetmedim diye devam etti Lumi daha sakin bir sesle. Onunla bir ilişkim var, ona değer veriyorum.
O da mı sanatçı?
Video sanatıyla uğraşıyor.
Bill Viola gibi.
Aferin baba dedi Lumi alçak sesle. Viola gibi ama daha modern.
Yuna lavaboya gidip bardağını duruladı. Bunu bir daha yapma dedi.
Paniğe kapıldığı düşüncesine katlanamıyorum. Yani aniden ortadan kayboldum. Sence ne düşünüyordur?
Lumi'nin at kuyruğu şeklinde topladığı saçları çözülmüş, burnunun ucu kızarmıştı. Loran'ı ararsan Yurek onu öldürür ve ölmeden önce Loran'dan onu aradığın numarayı alır.
Lumi sen delisin diyerek güçlükle yutkundu.
Yuna cevap vermeyip gözetleme odasına döndü, dürbünü eline alıp birinci bölgenin panjurunu açtı ve tekrar başladı.
25. ayrımın sonu. Sayfa 281.